Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört
bakalım.
Yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Senden herkese merhabalar. 20 Ekim 2017 Cuma gününde Dünya Haberleri'yle birlikte karşınızdayız. Irak'tan, Suriye'den haberlerimiz var. Yine bugün Amerika'dan, Rusya'dan Valdai Kulübü vardı, toplantısı vardı. Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı, dünyaya mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçi dün akşam bültenlere de yansıdı ama güçlünün sürekli kazandığı böyle bir dünyada yaşamak istemediğine dair mesajlar verdiği TRT World Forum toplantısı vardı. Detaylarına bakacağız. Tabii dikkat çekici haber Suriye'den geldi. Dün Eksen'den sonra, bizim yayınımızdan sonra. O da Suriye Kürtleri ile Şam yönetimi arasında Ali Memlük'ün Kamışlı'ya gitmesiyle görüşmelerin başladığı iddiası, ki Rusya yetkililerinin de katıldığı öne sürülüyor Rudav kaynaklarından. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Bağdat ile diyalog arayışında bu sabah saatlerinde bir çatışmalar söz konusu oldu. Ama bir küçük çaplı çatışmalar Irak güçlerinin kontrolünde sona ermiş gözüküyor. Yine Irak-Kürdistan bölgesindeki son durumla ilgili bilgileri paylaşmaya çalışacağım size. Şimdi tabii referandum 25 Eylül'de düzenlenmişti ama Kerkük hamlesiyle Bağdat'ın işler değişti. Bağımsızlığı ilan edecek bir zemin de kalmamış gözüküyor. Hatta 2014 statikosu deniliyor ama daha öncesine 2003'e bir dönüş mü var? Soruları soruluyor. Irak-Kürdistan bölgesinin en büyük destekçileri ise her ne kadar ekonomik inşayı yapan Türkiye olsa da son dönemde İsrail'di. İsrail açıkça bağımsızlık referandumunu Kürtlerin destekledi. İsrail bayrakları Irak-Kürdistan bölgesindeki mitinglerde dalgalandı. Ama tabii Irak Kürtlerinin bu mağlubiyetiyle de işler değişmiş gözüküyor. Biz de bugün biraz İsrail tarafından niçin Kürtlere böyle bir destek verildi, ne hedefleniyordu, tarihi bir çerçevesi mi var bunun, stratejik hedef neydi, bunu anlamaya çalışacağız. Tel Aviv'e bağlanacağız. Moshe Dayan Merkezi Orta Doğu Araştırmalarından Cenk Sağınıca soracağız, yönelteceğiz ve bundan sonra Suriye'de de İsrail'in birlikte durduğu cephe çok parlak bir durumda gibi gözükmüyor. Manzara İsrail'den nedir? Hem Kürtlere bakış hem bölgeye bakış nedir, anlamaya çalışacağız. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden, ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesinde pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi Kerkük Harekatı, Kerkük Hamlesi, Irak Merkezi Yönetimi bağımsızlık referandumuna karşı tartışmalı bölgelere yönelik bir hamleydi. Sadece Kerkük değil elbette, Şengal'de Irak Merkezi Yönetimi'nin kontrolü altına girdi. Buralarda Kürt nüfusun dışında aslında daha da fazla Araplar, Sünni Araplar, Şii, Sünni Türkmenler, Kakailer, Şebaklar, hakikaten farklı azınlıklar, Irak'ın azınlıklarının, Hristiyanlar aynı şekilde Neynova düzlüklerinde yaşamaktaydı. Şimdi buraları tekrar Bağdat'ın kontrolüne geçmiş durumda. Başbakan Haydar el-İbadi diğer yandan artık referandumun mazide kaldığını açıkladı. Diyalog çağrısı yaptı Erbil yönetimine. Erbil ilk defa Bakanlar Kurulu toplandı Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde ve bu diyalog çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdular. Ve Neşirvan Barzani ve Kubat Talabani Başkanlığı'nda toplandığı bilgileri var. Müzakere etmeye hazır oldukları diyalog çağrısını ve sorunları askeri müdahaleyle çözemeyecekleri vurgulandı. Bir tabii Tuzurmatu'da en sert çatışmalar aslında milislerin bulunduğu Tuzurmatu. Kerkük'te fazla bir çatışma da yoktu. Burada tabii kaçanlar var, onların sorunları var, onlar konuşuluyor. Şiilerin, Irak'taki Şiilerin büyük ayetullahı Sistani'den açıklama geldi. Irak hükümetine çağrı daha doğrusu. Çok da fazla konuşan bir isim değil Sistani. Kürtlerin korunmasını istedi Irak hükümetinden. Kerbela temsilcisi tarafından Sistani'nin bu dileği aktarılmış vaziyette. Şimdilik tabii gerilimin devam ettiğini söylemek lazım. Çünkü Başbakan Yardımcısı Hosret Resul hakkında bir tutuklama kararı çıkarttı Irak yargısı. Diğer yandan Irak hükümetinin peşmergeyi Irak ordusuna dahil etmeyi planladığına dair iddialar var. Hatta işte maaşlarının da onlar tarafından ödenmesi ve bu sabah saatlerinde de Altınköprü kasabasında Pirde diye de anılıyor. Çatışmalar gerçekleşti ama kısa süre içerisinde Irak ordusu kontrolü sağlamış gözüküyor. Burası önemli bir nokta tabii. Altınköprü önemli bir nokta. Zırhlılar konuşlandırılmış vaziyette. Bir şekilde bundan sonra başka bir şey olur mu, çatışma olur mu tedirginliği var. Erbil'e de 50 kilometre uzaklıkta taş atımlık bir mesafe diyebileceğimiz bir yer. Mahmur'da aşağı yukarı aynıdır. 40-50 kilometrelik uzaklıklar bunlar. Şimdi tabii eski Kerkük valisi görevden alındı. Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin politbüro üyesi aynı zamanda Necmettin Kerem'in açıklamaları olmuş ve bu çekilme konusunda Talebani ailesini sorumlu tutuyor. İran devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile anlaştığı iddiasını o da Bloomberg'e verdiği demeçte dile getirmiş. Saldırıdan bir gün önce Talebani'nin büyük oğlu Bafel, yeğeni Lahur ve onun büyük abi Aras Şeyh Cengi Kasım Süleymani'nin temsilcisiyle bir araya gelmişti. Ve burada bu anlaşma yapıldığı deniliyor. Peşmergenin savaşmaması üzerine. Tabii ölüler KYB'den gelen peşmergeler, bir de Şengal tarafında ve Mahmur'da da KDP peşmergeleri vardı. Onlar da çekildiler. Onlar da savaşmadılar. Dolayısıyla bu ithamın bir de öbür yüzü var. Amerikan Dışişleri Bakanı, şimdi tabii burada İran ve devrim muhafızları sahadaydı. Haçlı Şabiler sahadaydı deniliyor. Haçlı Şabi benim size defalarca aktardığım üzere Halk Seferberlik Birlikleri Irak Parlamentosu kararıyla kuruldu. Tabii nüfusun %60-65'i Irak'ta Şiilerden oluştuğu için Haçlı Şabiler içerisinde Şiilerin ağırlığı doğal olarak nüfusa oranla daha fazla. Ama Hristiyan Haçlisi, Ezidi Haçlisi, Türkmen Haçlisi de yani seferberlik gücü de bulunuyor. Ama daha çok mezhep okumaları üzerinden yapıldığı için bize saldıranlar Haçlıydı deniliyor. Küçük bir Haçlı birliği oldu ama kente girmediğini söylüyor karşı taraf. Hangisi doğru sahada olmadığımız için biz de karşılıklı iddiaları aktarabiliyoruz. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ise baştan beri bu Haçlı meselesini sahiplenmedi. Onu belirtmek lazım. İlk açıklamasında zaten bunun bir saldırı değil, koordine bir hareket olduğu vurgusu vardı. Dikkat çekti. Yani Kürtlerden yana tavır almadı. Şimdi de en son Heather Nauert Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran'ın Irak'la işbirliği yaptığına dair bir bilgisi olmadığını söylemiş. Tabii İran bizim için her zaman endişe kaynağı demiş ama bütün bunlarda İran'ın olduğunu bilmiyoruz demiş. İran rejimi kötü şeyler yaşanmasına yol açıyor gibi Trumpça bir ifade kullanmış. Evet, CIA direktörü Mike Pompeo ise İran'ın Irak'la işbirliği yapıp yapmadığına dair soruya bundan haberim var diye yanıt vermiş. Silahlı Hizmetler Komitesi, Senato'nun komite üyesi Ted Cruz tepki göstermiş. Irak hükümetini kukla olmakla suçlamış. Amerika'nın bu ülkeye olan desteğinin gözden geçirileceğine eğer doğruysa bunlar demiş. Şimdi Amerikalılar tabii daha ortada bir tepki gösteriyorlar ama yönetimin Bağdat'ın arkasında durduğu söylemek mümkün. Amerika'da farklı yankılar olsa bile. Evet, Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi ve Bağdat ilişkilerine dönersek yaklaşık 57 bin sivilin Erbil ve Süleymaniye kentlerine Kerkük tarafından göç ettiği bilgisi verildi. Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi veriyor bunu. Kürdistan Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı bünyesinde burası. BM Güvenlik Konseyi'nden Kerkük çağrısı var. Şiddet ve tehditte bulunmadan, güç kullanmadan diyalog başlatma daveti. Tabii bir de yerinden edilenler, sivillerle ilgili zarar gördükleri haberleri var. Ev ve iş yerlerinin yağmalandığı yolunda haberler vardı. Bunların sorumlularının adalete teslim edilmesi vurguları var. Irak'ın Kürt televizyon kanallarının akreditasyonunu iptal etmesi var. Ruda ve Kürdistan 24 televizyonları izleyicileri yanlış bilgi aktardıkları ve Irak ordusuna yönelik mesnetsiz ithamlarda bulundukları gerekçesiyle bu karar alınmış. Aslında biraz savaş çığırtkanı bir tavır alındığı eleştirileri getiriliyor. Ruda ve Kürdistan 24'de ve sahada olup bitenleri abartarak aktardıkları, böylece halkın galeyana gelmesine sebebiyet verdikleri gibi eleştiriler söz konusu. Evet. Evet. Bir de işin petrol ayağı var. Irak Petrol Bakanlığı Kerkük'te petrol üretim sektöründeki durumu değerlendirmiş. Kısa sürede sektörün geliştirilmesine yönelik tavsiyelerde bulunacak bir özel petrol üretim komitesi kurulduğunu belirtmiş. Petrol kaynakları, stratejik kaynaklar Irak'ın tekrardan kontrolü altına girdi. İşte zaten buralardan Kerkük bölgesinden kaçak petrolün dünyaya pazarlanmasından Irak şikayet ediyordu. Şimdi diğer yandan dünyaya çağrı yaptı Irak Petrol Bakanlığı. Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile petrol ve doğalgaz anlaşması yapılmasından kaçınılması çağrısı yer aldı bu açıklamada. Şimdi tabii Bağdat'ın bir şekilde biz bu daha önce siz imzalamış olabilirsiniz ama biz buna uymakla yükümlü değiliz. Biz imzalamadık tavrı sergiliyor Bağdat yönetimi. Amerikan petrol şirketi Chevron'un faaliyetlerine ara verdiği haberi var Wall Street Journal'da. Koşullar tekrar uygun olunca operasyonları başlatacakları yolunda vurgu var. Rosneft ise Igor Seçin, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve genel anlamıyla Irak'ta çalışmak için ciddi bir biçimde kararlı olduklarını İtalya'nın Verona kentinde Avrupa Ekonomi Forumu'nda konuşmuş kendisi. Burada dile getirmiş. Bizim işimiz petrol çıkarmak, siyasi sorunlarını kendileri çözsünler, bizi ilgilendirmiyor diyor. Ve bu arada bir boru hattını ortak çalıştırmak için Rosneft ve Erbil yönetiminin proje başlattığı, Rosneft'in projedeki payına da %60 kadar olabileceği yolunda bilgiler geliyor Rusya tarafından. Rusya resmi tutumu şu: Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov çarşamba günü açıklamıştı bunu. Irak Başbakanı'nın danışmanı Falih Fayad'la görüşmüştü. Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemeye devam ettiklerini, tüm etnik grupların çıkarları göz önünde bulundurularak siyasi diyalog telkin ettikleri pozisyonu var Rusya'nın. Evet, Suriye'nin Deir ez-Zor kentini 3 yıla yakın süreyle IŞİD'e karşı savunan, hemen dibindeki havaalanının dibindeki 100 binden fazla Suriyeli sivili de bu arada savunan ünlü komutan İsam Zahreddin toprağa veriliyor. Suveyda Stadyumu'nda bir tören düzenlendi. Ellerde tabutu taşındı. Suriye bayrağına sarılmış Dürzi asıllı bir komutan ve hakikaten büyük nam salmıştı bu savaşta. Askerleriyle birlikte siperlerde, cephede birebir savaşan mayınlı saldırıda öldüğü haberini aktarmıştım size. Bugün Suriyeliler kahramanlarını uğurluyorlar. Suriye'den YPG ile, yani Kürtlerin YPG güçlü ile Şam arasında Kamışlı'da müzakerelerin başladığı iddiası geldi. Dün akşam saatlerinde Barzani'ye yakın Rudaf'ın iddiası bu. Suriye kaynakları ve ÖSO kaynaklarından da benzer bilgiler geldi. İddiaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov da pazar günü yapılan bu görüşmede varmış. Ali Memlük, Suriye Ulusal Güvenlik Şefi, Kamışlı'da Murat Karayılan ile bir araya gelmişler. Henüz bir ses yok taraflardan ama iddia yankı uyandırdı medyada. Federal sistemi Kürt tarafının tanıması ve korunmasını Rusya'nın talep ettiği bir kültürel özellik içeren bir önerisi vardı Rusya'nın, hatırlayacaksınız, bu yıl başlarında tartışmaya açmıştı. Ama asıl üç başlık, temel başlıktan söz ediliyor. Savaşın ardından YPG'nin geleceği, YPG'nin kontrolü altındaki Amerikan üslerinin geleceği ve yeni siyasi sistemde Kürtlerin statüsü. Üç konu tartışılmış. Evet, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye'de IŞİD'e karşı operasyonun yakında tamamlanacağını söyleyelim. Staffan de Mistura ile görüştü Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi ile ve son aşamaya yaklaştıklarını aktarmış. Yani Duma henüz geçen hafta içerisinde, bu hafta başında Rus yetkililer de benzer açıklamalar yapmışlardı. Henüz tarih koymuyorlar ama yıl sonuna kadar bitirilebileceğini söylüyorlar. Astana barış süreci devam ediyor bu arada. Ekim sonunda, 30-31 Ekim'de de yeni toplantı olacak. Bu arada Demokratik Suriye güçleri, Suriye Demokratik güçleri Amerikan destekli Rakka'da zaferlerini ilan ettiler. Özellikle de Abdullah Öcalan posterlerinin asıldığı bir gövde gösterisi oldu Rakka Meydanı'nda. Türkiye'de de olumsuz tepkiler geldi. Bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ben yayına girerken konuşmaları vardı bununla ilgili. Özellikle Amerikalılara bunu nasıl izah edecek cümlesini gördüm. Rakka'da terörist başının posterlerini bile asmışlar. Şimdi bunu nasıl Amerika izah edecek? Hadi buyurun. Lafa geldiği zaman PKK terör örgütüdür diyorsun. Fransa kendi devlet televizyonunda binaya aynı şekilde terörist başının posterini astılar. Bunu neyle izah edecekler? Bizim yanımızda olduğumuza inanmıyoruz. Bizden zaman zaman bazı taleplerde bulunmasınlar. Her şeyin bir karşılığı vardır. İfadelerini kullanmış Cumhurbaşkanı. Başka iç politika ile ilgili değerlendirmeleri de var ama bu bağlamda bu var. Zafer ilan edildi yaklaşık işte Haziran'dan beri sürüyordu operasyonlar. Haziran başlarında başlamışlardı. Resmi zafer ilan edilmiş durumda. Rakka Demokratik Federal Suriye'nin parçası olacak diye de bir açıklama geldi. Tabii Şam yönetimi bunları kabul etmiyor. Ülkenin toprak bütünlüğü icabı ama orada biz ayrı bir yapı kuracağız. Bu yapı halkların bir araya gelmesiyle oluşmuş demokratik federal yapı olacak diyor. Kürtlerin görüşü de bu. Öte yandan daha yeni kısa süre içerisinde kısa süre önce PYD'nin yeni eş başkanının Suriye'nin bölünmesini istemiyoruz. Bağımsız Kürdistan planımız yok diye bir açıklaması var idi. Aktarmıştım size. Evet, Rusya'dan dikkat çekici bir açıklama var. Amerikan yönetiminin Nusra cephesi, Fetih el-Şam, Heyet Tahrir-i Şam her ne derseniz, Suriye'deki El-Kaide'nin kimyasal silah kullandığını ilk kez kabul ettiğini duyurdu Rusya Savunma Bakanlığı. Sözcü Igor Konashenko, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını gazetecilere aktarmış. Küçük ve ağır silahlar, patlayıcılar ve kimyasal silahlar kullanan Heyet Tahrir-i Şam örgütü İdlib'de faaliyet gösteriyor. Bu Amerika'nın Suriye'nin bu bölgesinde faaliyet gösteren El-Nusra teröristlerinin kimyasal silah bulundurmalarının yanı sıra, altını çiziyorum demiş, kimyasal silah kullandığını kabul ettiği ilk resmi açıklama. Biz daha önce birçok kez bu konuda uyarmış ve dile getirmiştik demiş. Şimdi taşlar yerine oturdu diyor Rus Savunma Bakanlığı. En son biliyorsunuz Şayrat üssüne Amerikan yönetimi saldırmıştı. Kimyasal silah kullandığı Suriye yönetiminin iddiasıyla iddia aslında Ruslar böyle bir saldırı olmadığını, Suriye böyle bir saldırı yapmadığını söylemişti. Ama saldırının aslında içeriden gerçekleştiği, yerleşim biriminin içinden gerçekleştiği yolunda bir takım Amerikalı MIT'de çalışan uzmanlar da pek çok teknik açıklama yapmışlardı. Bu da işi Han Şeyhun olayı Nisan'da, 4 Nisan'daki Amerikalıların Suriye yönetimini suçlamasını engellememişti. Şimdi kendi Amerikan dışlarının açıklamasında böyle bir kimyasal silah sahibi oldukları vurgusu ilk kez yer almış oldu. Rusya da bunu bu şekilde yorumluyor. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri de İdlib'de çatışmasızlık bölgesi tesisi için, gerilimi azaltma bölgesi için keşif faaliyetlerini koordineli olarak yürütüyoruz. 45 terörist etkisiz hale getirildi denilmiş. Kimdir bu teröristler? Hangi gruptandırlar? Hepsi vaktiyle bir arada savaştıkları için tabii detayını göremiyorum yapılan açıklamada. Ama Kilis'teki Öncüpınar bu arada sınır kapısının geçici olarak kapatıldığına dair Türkiye'den bir açıklama da var. Onu da aktarayım. İsrail, Türkiye ile ilgili bir başlık var bugün. Mavi Marmara gemisinin saldırısında İsrail askerler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 kişi ölmüştü Mavi Marmara gemisinde Gazze ablukasını yarmak için gerçekleştirilen 31 Mayıs 2010'da İsrail karasularına girmesine izin vermemişti ve operasyon düzenlemişti. Silahlı İsrail askerleri gemiye çıkmıştı. Onların da oradaki barış eylemcilerinin de bıçaklar ve mutfak malzemeleriyle kendilerine saldırdığını söylemişlerdi. Tabii anlaşma yapıldı Türkiye ile İsrail arasında ve tazminat ödendi. 20 milyon dolar tazminat alındı. Ne kadarı verildi onu tam bilmiyoruz ama bir yandan da davada ısrar ettiler kurbanların aileleri ama İsrail askerlerinin hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş. Zaten anlaşmada da böyle bir madde vardı, uygulanmış gibi gözüküyor yargı kararıyla. Evet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Valdai Tartışma Kulübü'nde konuştu. 14. yıllık toplantı bu. Önemli mesajlar aktarılıyor bu toplantılar vesilesiyle. Putin'in mesajlarından başlıkları size aktarmam gerekirse, öncelikle Birleşmiş Milletler'de reform gerektiğini, kalıcı olması ve oy birliğiyle bunların gerçekleşmesi gerektiğini söylemiş. Batı'nın 1917 Rus devriminden ders çıkarmayı başardığını, Bolşevik devriminden söylemiş. Bu sadece jeopolitik bir zafer değil. Buna verilen yanı sonucunda Batı'daki insanların pek çok kazanım elde ettiğini söylemiş. Sosyal alanda reform yapmak zorunda kaldılar. Orta sınıf doğdu, iş gücü pazarında yaşam seviyesi yükseldi, insan hakları garantileri çıktı. Hep bunların hepsi Bolşevik devrimine karşı Batı kapitalist sisteminin yapmak zorunda olduğu şeylerdi demiş. BM'nin ama tabii en son dönemde Kosova ayrılık meselesinde, Kosova'nın ayrılmasına geçit vererek Birleşmiş Milletler'in, ki savaşla olmuştu hatırlayacaksınız, Yugoslavya'nın parçalanmasının son çivisi çakılmıştı bu sayede. Vladimir Putin demiş ki Pandora'nın kutusunu açtı Birleşmiş Milletler bu sayede demiş. Kırım halkının ortaya koyduğu iradeye ise destek vermedi demiş. Yani çifte standart uyguluyorlar demiş. Aynı çifte standartın izlerinin Katalonya ve Irak Kürdistan bölgesel yönetiminde de görüldüğünü söylemiş. Avrupa bunları daha önceden düşünmeliydi. Yani çıkarları olan yeri bölüyorlar, çıkarları olmayan yeri ya da tam uymayan yeri bölmüyorlar demeye getirmiş. Jeopolitik alanındaki çifte standart uygulamaları Avrupa'nın istikrarlı gelişmesi için tehlike yaratıyor demiş Vladimir Putin. Batılı ülkelerin siyasi gerekçelerle zaten ekonomik ilişkilere müdahale ettiklerini, ambargolara uyguladıklarını zaten kendileri söylüyorlar demiş. Rusya'nın Batı'ya çok güvendiğini, Batı'nın bunu suistimal ettiğini söylemiş ama 1950'lere dönmeyeceklerini söylemiş Rusya Federasyonu olarak. Ukrayna'da çözüm süreci ilerleme umudunu dile getirmiş. Avrupa ile dayanışma içerisinde olacağız. Çözüm konusunda Kiev'i de etkilemeleri lazım demiş. Halklar kardeştir zaten demiş. Ukraynalı milliyetçilerin hoşuna gitmese dahi Suriye'de artık yıkıcı politikaların alternatifi haline getirdiklerini Suriye'yi söylemiş. Teröristler kısa süre içerisinde yok edilecek demiş. Bir halk kongresi, ben de aktarmıştım burada haberleri gelmişti. Suriye halk kongresi toplama düşünceleri olduğunu söylemiş. Farklı etnik, dini kesimleri bir araya getirecek bir halk kongresi toplama düşüncesi bu. Amerika'nın da Rusya ile beraber bir şekilde olumlu adımlar attığını söylemiş burada. Amerika ile ilişkilerde de aslında işte Amerika'nın kitle imha silahlarına sahip en güçlü ülke olduğunu söylemiş. Balistik füzeler imha anlaşmasından çekildi Amerika 2002'de. Yine kimyasal silahların yasaklanması anlaşmalarının kurucularından olarak bu işi başlattı ama yükümlülüklerini yerine getirmiyor demiş. İmha tarihini geciktirdi demiş. Plütonyum anlaşmasında küstah davranıyor Amerikalılar demiş. Ayrıca orta kısa menzilli füzeleri imha anlaşmasından çekilirse yani iş yaş olur, simetrik yanıt verilir demiş. Donald Trump'a da idari çalışma deneyimine sahip değil ama başarıları var, tartışılabilir demiş. Ama saygısızca davranılıyor Trump'a demiş. Ayrıca Amerika'da Rusya'ya karşı benzeri olmayan bir kampanya yürütüldüğünü söylemiş. Trump'a yenilince birileri suç Rusya'ya yıkıldı demiş, Hillary Clinton'ı eleştirmiş. Sorunlar olabilir ama çözülebilir demiş. Medyadan bahsetmiş ve Sputnik ile Russia Today'in başarıları karşısında Batılıların başarılarından ötürü Batılıların bu durumun hoşuna gitmediğini söylemiş. Algı yönetimi tek hoşuna gitmeyen şeyler konusunda böyleler bunlar demiş. Oysa Russia Today ve Sputnik her konuyu açık ve canlı bir biçimde anlatıyor. Korkusuz ve cesaretliler, yeteneklerine şaşırıyorum demiş. Suudi Arabistan'la da ilgili olarak kökten ayrıştıran herhangi bir şey yok bizi demiş. Sovyetler Birliği ile de iyi ilişkileri vardı ama tamamen ideolojikti. Şimdi bu yok demiş. Herhangi bir sebep göremiyorum. Zaten biz ideolojik bakmıyoruz demeye çalışmış aslında. Askeri teknik iş imkanlarının oluştuğunu söylemiş. Evet, bu arada Rusya lideri kendisi dahil olmak üzere hükümet çalışanları, üst düzey hükümet üyelerinin ücretlerinde %10'luk bir indirime gidiyormuş. Başbakan yardımcısı, bakanlar 2018 için. Bunu da ek bir haber olarak aktarayım. Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder, Amerika'nın zayıf bir Rusya istediğini söylemiş. Verona'daki Avrupa Ekonomi Forumu'nda konuşmuş o da. Avrupa ve Almanya Rusya'nın gelişmesinden yana, buna karşılık Amerika böyle istiyor ama Avrupa'nın tutumu farklı. Hem pazar hem de sanayimiz için kaynaklara ihtiyacımız var demiş. Yaptırımlara son vermemiz gerekiyor demiş. Evet, NATO'nun Krakow'da, Polonya'da yeni bir espiyonaj merkezi açtığı Rusya tehdidi gerekçesiyle haberi var. Yine Sputnik'te Rusya ile ilgili böyle gelişmeler de eksik olmuyor Batı cephesinden. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT World Forum'daki konuşmasındaki başlıklar özetle böyle bir dünyada yaşamak istemediğini, emperyalizmin acımasız vukuatları karşısında demokratlar olarak ne yapacağız diye sormuş. Maalesef dünyada adalet yok demiş. Ekonomik olarak güçlü olan takdim ediliyor, haklı olarak takdim ediliyor. Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Bize bir zul böyle bir dünyada yaşamak. Biz 3,5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Harcadığımız para 30 milyarın üzerinde. Tabii Suriye Savaşı o insanların kaçmasına sebep oldu. Savaşı körükleyecek politikalar güdüldüğü için savaştan kaçtıklarını da unutmamak lazım herhalde. Avrupa'yı eleştirmiş, Merkel farklı duruma yatıyor demiş. Söylediklerimi anlıyor ama ona göre tavır oluyor demiş. Amerika ile koruma krizi hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı. Cumhurbaşkanlığı korumaları hakkında. Gözaltı kararı çıkartmış. Ölür müsün, öldürür müsün? Bunların içinde Amerika'yı görmeyen de var. Ölür müsün, öldürür müsün? O bakımdan dünya beşten büyüktür demiş. Amerikan Büyükelçisi John Bass'la ilgili vize hizmetlerini durdurmasıyla ilgili krizde kim bu büyükelçi ya demiş. Böyle başlıkları var Cumhurbaşkanı'nın dünden. Evet, Türkiye ile Amerika arasında görüşmeler başlamıştı. Vize hizmetlerinin yeniden eski haline döndürülmesi krizle ilgili. Heather Nauert dışişleri sözcüsü Türkiye ile vize görüşmeleri verimli geçti. Önemli ilerlemeler kaydettik demişti. Osman Kavala'nın açık Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı'nın İstanbul Havaalanı'nda Atatürk Havaalanı'nda gözaltına alınmasıyla ilgili hem Avrupa'dan hem Amerika'dan açıklamalar var. Endişelerini dile getirmişler Türk hükümetine. Türkiye-Rusya ilişkilerinde domates krizi galiba çözülüyor bu sefer. Sürekli aktarıyorum size ama Tarım Bakanı Alexander Tkachev, Rusya Tarım Bakanı, domates sevkiyatları küçük partiler halinde yapılacak açıklaması yapmış. Rusya'daki pazarı ve domates fiyatlarını etkilemeyeceğini söylemiş. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri zirve vardı. Brüksel'de devam ediyor zirve. Mali yardımların azaltılmasında anlaştılar Türkiye'yi ama Türkiye ile müzakerelerin kesilmesinde zaten uzlaşamayacakları biliniyordu. Angela Merkel konuşma yaptı. Diyalogtan yana olduğunu söyledi. Kimse derhal sonlandırmak için bir çoğunluk elde edemiyor. Aslında Almanya bastırmış gözüküyor ama sonunda mali yardımları azaltmaya karar vermiş durumdalar. Müzakereleri durdurmuyorlar Türkiye ile. Bugün bir de dışişlerinden Türkiye'den Schengen vizesi başvurularının askıya alındığı iddiaları geldi. Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaları yalanladı. Böyle bir şey yok denildi. Bayağı bir heyecan yaratıldı. Schengen alamayacak kimse, Avrupa'ya gidemeyecek diye. Macaristan vesaire gibi ülkeler de dahildi bu iddialara. Ama yalanlanmış vaziyette. Bakalım ne çıkacak arkasından. Evet. Evet, son birkaç başlığı İspanya'yı Avrupa'dan aktarmam lazım. Katalonya özerkliği askıya alınacak. İktidar ve muhalefet uzlaştı. Halk Partisi ve Sosyalist Parti muhalefetteki bekleyecekler. Özerkliği 155. maddesi İspanyol Anayasası'nın bu yetkiyi tanıyor hükümete. Basın toplantısı düzenledi ben girerken Rajoy, Mariana Rajoy. Avrupa Konseyi toplantısının hemen ardından ve atılacak adımları yarın açıklayacaklarını duyurmuş vaziyette. Katalonya'da bir şekilde bağımsızlık ilan edeceğiz diyor ama İspanya Ocak'ta bölgesel seçim düzenleyecek. O zaman da bağımsızlık yanlısı Carles Puigdemont'un hükümetini devirebilirler ve başka bir geçişe sebebiyet verebilirler. Asya'dan da Çin Komünist Partisi Genel Kongresi var. Çin usulü sosyalizmle yeni bir döneme girdiklerini söylediler. 19. Ulusal Kongre'de Xi Jinping uzun 2 saati aşkın süre konuşma yaptı. 5 yıllık gelişmeleri özetledi ve hedeflerini ortaya koydu. Tek Çin politikasının devam edeceğini de vurguladı kendisi. Çin'den de böyle bir ÇKP aslında bir gün Çin meselesine kongre 3-4 gün sürecek. Daha derinden bakmaya çalışacağız. Ne oluyor Çin dünyanın yükselen gücü hem askeri anlamda hem siyasi anlamda bakacağız. Efendim süremi açtım biraz. Boss Skaggs'dan Last Tango on the 16th Street'i dinleyelim. Az sonra Cenk Sağınış'la birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
midnight transfers, trying to make a play. The people with the answers don't often pass this way. Starting from Dolores all the way to Tree, it's the last tango on 16th Street. The later that it gets, the meaner that it looks. There's a lot to learn out here, not bound in books. Regardless of the winter rain, watch out for the heat when it's the last tango on 16th Street. Same old people begging quarters, stretching out their hands. Vendors selling flores from a plastic can. Some are poor but honest, others lie and cheat. When it's the last tango on 16th Street.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Tel Aviv'de telefon attığımızın diğer ucunda Moshe Dayan merkezinden araştırmacı Cenk Sağniç var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Şimdi bu hafta Irak Kürdistan bölgesel yönetimindeki gelişmelerle yatıp kalktık açıkçası. Kimse çok da beklemiyordu. 25'indeki bağımsızlık referandumu sonrası gerçi belirsiz bir durum vardı, manzara vardı. Irak yönetimi, Bağdat yönetimi, komşular ve uluslararası toplumu harekete geçirmekte başarılı olmuş gibi gözüküyordu. Destek yetersizliği gözüküyordu ama tabii Kerkük hamlesiyle biraz işler değişti. Şimdi biraz herkesin sorduğu soru, iki soru var. Bir tanesi, bir şekilde Irak'ta, Irak Bağdat hükümeti diye bir hükümet yok ve İran her şeyi yönetiyor algısı içerisinde bir şekilde böyle algılanıyor. Diğer yandan da işin bir de İsrail ayağı var. Irak Kürtlerine en büyük desteği Türkiye'de biraz çekinik durduğu için veren ülke olarak İsrail çıktı ortaya. Öncelikle şunu sormak isteyeceğim. Şuradan başlamak istiyorum. Niçin İsrail Irak Kürtlerinin bağımsızlığını destekledi? Burada bir stratejik, yani sadece Kürtlerle ilgili bir aşk ilişkisi mi var, yoksa bir stratejik bakış mı vardı? Neden böyle bir şey gördük? Ve bunun ikincisi de, bunun bir katkısı mı oldu, zararı mı oldu Irak Kürtleri açısından?
Şimdi öncelikle Irak Kürtlerinin bağımsızlığına kimlerin destek verip kimlerin destek vermediğini pratik olarak bilmek mümkün değil. O da şöyle, Irak ile diplomatik ilişkileri olan herhangi bir devletin Irak'ta bir tür toplumsal yapıyı ve toprak bütünlüğünü değiştirecek bir adıma destek verebilmeleri pratik olarak mümkün değil. Hal böyle olduğu için Irak'la diplomatik ilişkileri olmayan İsrail için böyle bir şeyi söylemek çok kolaydı. Fakat Irak'la diplomatik ilişkileri olan özellikle koalisyon bünyesinde Irak'la beraber çalışan devletlerin Irak'la ilgili söylemlerini belli bir çerçevenin dışarısına çıkarmaları pek mümkün değil. Irak-Kürdistan bölgesi defalarca birçok batılı devletin kapalı kapılar arkasında kendilerinin bağımsızlığına destek vereceklerini söylediklerini duyurmuşlardı. Fakat netice itibariyle İsrail'den başka bu bağımsızlığa veya bağımsızlık referandumuna açıktan destek veren bir ülke çıkmadı. Bunun arkasında elbette ki sadece Irak'la diplomatik ilişkilerin olmaması değil, aynı zamanda İsrail'in hem Irak-Kürt bölgesini muhtemel bir müttefik olarak görmesi var, hem de İran yayılmacılığının Irak'taki etkisini genişleterek Irak hükümetini bir tür ikinci başkent yaptığı gibi bir algı devam ediyor ki İsrail'in zaten son zamanlarda Rusya ile ve Amerika ile son iki yıldır yaptığı görüşmelerin neredeyse tamamı İran destekli milislerin, Hizbullah gibi örgütlerin ve İran devrim muhafızlarının Suriye, Irak ve Yemen'deki etki alanlarını genişletmeleri oldu. Hal böyle olduğu için aslında Irak-Kürdistan bölgesiyle İsrail arasında paylaşılan bazı çıkarlar mevcut. Bunların başında her ikisinin de ABD'nin İran'ın etkisini arttırmasına gösterdiği müsamahadan gelen rahatsızlık var. İkinci olarak yine her ikisinin kendilerini kuşatılmış hissetmiş olmaları ve ortak düşmanlarla çarpıştıkları iddiası var. Tabii ki son olarak da Irak-Kürdistan bölgesindeki siyasetçilerle İsrail'deki siyasetçiler arasında geçmişten gelen bazı dostluklar ve tanışıklıklar var. Bunların şu an pratik olarak bir ilişki içinde olup olmadığını bilmemiz mümkün değil. Fakat böylesi bir tanışıklığın da buna etki etmiş olması muhtemel. İyi mi oldu, kötü mü olduğunun cevabını vermek çok zor aslında. Ben Eylül ayında işte Irak-Kürdistan bölgesindeki birçok üst düzey yetkiliyle görüştüm oradayken. Ve bu soruyu kendilerine de sordum. Bugüne kadar duymadığım cevaplar duydum kendilerinden. Yani bugüne kadar verilen cevaplar her zaman çok genel, çok böyle çok fazla İsrail'in isminin adılmadığı cevaplardı. Fakat bu defa verilen cevaplarda belli olan şuydu ki Kürdistan bölgesi bir tür izole edilmiş haldeyken İsrail'in bu izolasyonu yıkan açıklamalarda bulunmasını Batı toplumların nezdinde, yani İsrail'in kendi müttefikleri nezdinde bir tür olumlu bir hava yarattığını kabul etmesine rağmen bölge devletleri nezdinde olumsuzluk yarattığını da kabul ediyorlardı.
Anladım. Daha realist bir bakış açısı geliştirmişler. Peki şunu da sormak istiyorum. Burada tabii aslında İsrail açıkça destek verdi dediğiniz sebeplerden ötürü. Rusya ise her zaman klasik geleneksel politikası diyelim aslında uluslararası yasalara dikkat eden bir diplomatik çerçeve kullanıyor Rusya Federasyonu. Burada da Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yapan açıklamalar yapıldı. Ama Rosneft'in de öte yandan kim olursa olsun o petrol sahalarıyla ve Erbil'le de çalışmaya devam edeceği vurgusu vardı. Şimdi biz tabii Rusya ile İsrail arasında da Suriye üzerinden bir ortaklaşma görüyoruz. Her ne kadar sahada İran ve Suriye ordusu ve Hizbullah hatta bunlarla açık ittifak ilişkisi içerisinde olsa da Rusya Federasyonu, diğer yandan İsrail'le de bir koordinasyon yürütmeyi başarmış bir ülke olduğu anlaşılıyor. Burada bütün bu bölge denklemi olarak yakınlarda da geçen hafta, bu hafta içerisinde de Sergey Shoigu'nun önemli bir ziyareti vardı İsrail'e. Bütün dikkatler de oradaydı. Çok da perde arkası gelmedi aslında ama bölge denklemi açısından bu Kürtleri de işin içine katarsak, buradaki dengeli Rus siyasetinde işin içine bakarsak, İsrail ve Rusya'nın Orta Doğu bakışındaki pozisyonlarını nasıl değerlendirmek lazım?
Bakın çok basit bir tanımla şunu söylemek mümkün. Rusya'nın Orta Doğu'su İran'ın, Hizbullah'ın, İsrail'in, Irak'ın veya Kürtlerin Orta Doğu'sundan büyük bir Orta Doğu. Rusya'nın Orta Doğu'daki varlığını dayandırdığı strateji herhangi bir grubun, herhangi bir etnik veya mezhepsel varlığın etki alanını genişletmesi veya onun çıkarları üzerinden gelişen bir ittifak değil. Daha açıkça söylersek Rusya'nın Orta Doğu'daki varlığı pek öyle anlaşıldığı gibi sadece Esad'ın iktidarını korumak veya müttefiki olan İran'ın etkisini arttırmak veya sadece ABD'yi bu bölgede biraz daha sıkıştırmak kadar küçük taktiklere dayanan bir siyaset değil. Hı hı. Bundan dolayı da Rusya'nın Orta Doğu'daki farklı aktörlerle etnik ve mezhep kimliklerini gözetmeksizin ilişkilerine devam ettirmesi ve bu denge siyaseti yürütmesi çok normal bir durum. Herhangi bir süper gücün de yapabileceği en doğru adımların başında bu geliyor. İsrail ile Rusya arasındaki görüşmelerin neredeyse tamamı Suriye'deki İsrail'in kendi güvenlik algısına dayalı görüşmeler oldu. Ve özellikle İsrail sınırına yakın yerlerde, yani Lübnan, Suriye, İsrail, Ürdün sınırlarının kesiştiği yerlerdeki İran'a bağlı milis güçlerin, Hizbullah'ın ve İran devrim muhafızlarının bulunmasıyla ilgiliydi. Hı hı. Fakat Kürdistan bölgesi özelinde aslında Rusya'nın tavrı, Kürdistan bölgesinin tek de yadırgadığı, şikayet ettiği bir tavır olmadı. Aksine Rusya'nın gösterdiği tavır, Amerika'nın da göstermesi beklenilen tavırdı Kürtler tarafından. Hı hı. Yani Kürtler referanduma gitme kararı aldıklarında veya Irak hükümetiyle bir tür çekişmeye girme kararı aldıkları zaman dünyanın Kürtlerin arkasında duracağı ve Irak'a karşı cephe alacağı gibi bir sandığıyla bu işe girişmediler. Hı hı. Dengeli bir tavır bekliyorlardı. Özellikle Amerikalıların 2003'ten beri sürdürdükleri Erbil ve Barat arasındaki ara bulucu tavırlarını devam ettirmelerini bekliyorlardı. Fakat böyle olmadı. Amerika çok açık bir şekilde Irak safında Kürtlere karşı durdu. O sırada Rusya'nın bu tür dengeli bir tavır takınmış olması Kürtler açısından çok çok önemli bir tavırdı. Özellikle petrol akışının Türkiye üzerinden durmasını engelleyen faktörlerin başında Rusya'nın tam o günlerde ve tam o sıcak günlerde işte Rosneft'te yaptığı yeni yatırım duyuruları ve yine Vladimir Putin'in petrol akışının durmaması gerektiğini söylemesiydi. Hmm. Yani Rusya'nın Orta Doğu'daki tavrını tartışırken mutlak surette Rusya'nın Orta Doğu algısının Orta Doğu'daki aktörlerin Orta Doğu algısından çok daha büyük olduğunu görmek gerekiyor. Buna İran da dahil, buna Türkiye de dahil, buna İsrail de dahil, elbette ki Irak Kürtleri ve Irak da dahil. Bütün bu aktörlerin Orta Doğu algısı kendi sınırlı çıkarlarıyla çevrelenmiş algılar. Fakat Rusya'nın Orta Doğu'su büyük bir Orta Doğu.
Hı hı hı. Peki şimdi bu tabii petrol işi denince biraz işler daha şeye varıyor. Eskiden İsrail'in dahil olduğu bir denklem çıkıyor ortaya ki o da aslında Bağdat'ın çokça şikayet ettiği, hatta davalık hale getirdiği Kerkük'teki IŞİD vesilesiyle elde edilmiş topraklardan çıkartılan petrolün, bu arada Irak'ın da kendi petrol hattı vardı ama orası IŞİD saldırılarıyla perişan olduğu için oradan akamıyor. Kürtlerin hattı çalışıyordu ve Türkiye üzerinden en çok da İsrail'e o petrolün pazarlandığını okuduk biz Batı medyasından. Gerçi sıkıştığı zamanlar da oldu, limanlarda gemilerin takıldığı da oldu ama dünyaya çok da pazarlanamadı, böyle çok sancılı bir şey geçti. Ama İsrail açısından bir sorun yoktu diyeceksiniz. Irak'la tabii diplomatik ilişkisi yok, rahat rahat İsrail bu işleri yürütebildi ama bir uluslararası hukuk sıkıntısı yok mudur burada? Yani şimdi bir ülke kendi egemenliği altındaki topraklarda bulunan kaynakları onun üzerinde bulunan başka bir özerk yönetim tarafından merkezden bağımsız olarak dünyaya götürülüyor ve bir yerlerden de alınıyor bu sıkıntısı. Birincisi bu sıkıntı bundan sonraki, tabii ki bu bir sıkıntı ama bundan sonraki sürece nasıl yansıyacağı bize herhalde daha çok ilgilendiriyor. Iraklılar şimdi Petrol Bakanlığı aracılığıyla da açıklama yaptılar. İsrail'e giden petrol mü artık bitti? Gitmeyecek herhalde. Bununla ilgili bir İsrail'de konuşulan bir şey var mı? Yani artık Kürt petrolünü de alamayacağız biz vurgusu var mı? Suudi Arabistan'ın özellikle son dönemde İsrail'le ilişkilerin çok düzeldiğini biliyoruz. Şimdi Bağdat'la da ilişkileri düzeltme yolunda Suudilerin adım attığını biliyoruz. İsrail'in de Irak'a karşı tutumunda bir farklılık beklenebilir mi? Her şey değişiyor çünkü Orta Doğu'da. Bu da mümkün müdür? Böyle birbiriyle bağlantılı bir soru silsilesi oldu ama bağlantısını
yani,
da açmak
yani
istedim.
Özellikle şeyi vurgularsak, yani Irak-Kürdistan bölgesinin petrol ticareti 2014 Aralık ayından beri illegal değildi. 2014 Aralık ayında ABD ve Birleşmiş Milletler'in gözetiminde Erbil ve Balat hükümetleri bir anlaşma imzaladılar ve bu anlaşma dahilinde Kürdistan bölgesi hem kendi petrol yataklarında hem de tartışmalı bölgelerde elinde tuttuğu petrol alanlarından petrol satışını serbestçe gerçekleştirdi. Bahsettiğiniz işte gemilerin takılması, Teksas limanına yenileyememesi, yasal konuların hepsi 2014 öncesi olan konulardı. Daha sonra da bu ilişki özellikle ABD'nin o sırada Iraklı her iki tarafında ekonomik olarak en azından bir tür dengede bulunabilmesi için geliştirdiği bir projeydi ve proje bugüne kadar devam etti. Ama elbette ki Kürdistan bölgesinin elinde tuttuğu petrol yataklarının neredeyse tamamı, tabii Kürdistan bölgesinin dışında kalan tartışmalı bölgelerdeki petrol alanlarının neredeyse tamamı Irak ordusunun denetimine geçmiş durumda son 3 gündür. Hal böyle olunca Erbil üzerinden petrolün tekrar gönderilmesi gündeme gelecektir ve özellikle Kürtlerin de bundan pek rahatsız olacağını düşünmüyorum. Çünkü Irak'ta herkesin üzerinde ittifak ettiği şey petrol akışının durmaması gerekiyor.
Paylarını alacaklar yani diyorsunuz oradan sonuç itibariyle.
Elbette ki. Fakat aynı zamanda Irak kendi Kerkük-Ceyhan petrol boru hattını da yeniden inşa etmek, tamiratını yapmak ve Türkiye ile bunun üzerinden yeni bir akışı gerçekleştirmek gibi bir girişimde bulundu. Fakat bu hattın da tamirinin en azından birkaç aylık bir süresi var. İsrail konusuna gelince petrol borsası açık bir borsa. İsrail petrolünün işte ortalama %60 kadarı Kürdistan bölgesinin Ceyhan üzerinden sattığı petrolden alınıyordu. Fakat İsrail için petrol alınacak kaynaklar bitmiş değil. Ve Kürdistan'dan çıkan petrolün de pazara girişinde herhangi bir sarkma henüz yok. Sadece 16 Ekim'de Kerkük'teki işte çatışmaların devam ettiği günde bir durma oldu. Bu devam edecek. Yani şeye bakarsak son sorumuz da Suudi Arabistan'la ilgiliydi. İsrail'in Suudi Arabistan'ın Irak'la ilgili geliştirdiği işte biraz daha nötr ilişkiler, Irak hükümetiyle biraz daha ilişkilerini dengelemek gibi bir siyaseti olduğu doğru. Bunu herkes de şu an yapıyor. Fakat İsrail ve Irak arasındaki sorunlar çok başka sorunlar. Yani bu iki devlet birbirlerini tanımayan devletler. Birbirlerini tanımaları için de barış anlaşmasına ihtiyaçları var. Çünkü en son 1973'te küçük çaplı olsa aralarında çatışmalar.
Suudiler de öyle değil mi?
Suudlar arasında bir barış anlaşması var zaten ve birbirlerini tanıyorlar. İsrail ve Irak birbirini tanımıyor. Yani olay çok daha derin bir olay. İki devletin birbirini tanıması gerekiyor. Ortada henüz böyle bir şey yok. Bunun böyle bir şey olmamasından dolayı pek yani hiçbir şekilde İsrail'in Irak'a karşı tavrını değiştirmesi veya Irak'ın İsrail'e karşı tavrını değiştirmesi hiç mümkün bir şey değil.
En azından kısa vadede mümkün değil, öyle gözüküyor. Ortadoğu'nun kaygan dengeleri nelere varacak? Tabii İran'ın etkinliği arttıkça zaten böyle bir şans söz konusu olamaz. Bunu da biliyoruz. Ben tabii bile bile sordum ama olsun. Peki çok teşekkür
ederim. İran'ın etkisinin artması İsrail'i çok alarma geçiren bir olay. Yani özellikle Irak Kürtlerinin Şengal bölgesinden çekilmiş olmaları ve bu bilinçli bir çekilmeydi zaten. Dünyayı alarma geçirmek için yapılmış bir hareketti. İsrail için alarm verici bir olay. O bölgenin İran'ın eline geçmesi, özellikle Irak-Suriye sınırında İran'ın etkinliğini arttırması. Fakat İsrail'den önce bu alarmı Amerika ve Rusya için veren bir alarm. Hiç ne Amerika ne Rusya İran'ın Suriye'deki etkinliğinin bu kadar beklenmedik bir şekilde, bu kadar avantajlı bir şekilde değişmesini istemiyorlar. Bu kesin. Yani İsrail'in o bölgeye erişmesi için arasında çok uzak bir mesafe var ama hem Rusya hem Amerika oradalar ve öncelikle bu sorun onların sorunu, İsrail'in sorunu değil.
Peki çok teşekkür ediyoruz Cenk Sağınç'a. Biraz İsrail'in perspektifinden bölgeyi anlamaya çalıştık. Çok teşekkürler katkılarınız için. Evet, Tel Aviv'e bağlandık. Moshe Dayan merkezinden Cenk Sağınç'la konuştuk. Irak-Kürdistan bölgesindeki referandum ve Kerkük hamlesi, Bağdat'ın Kerkük'ten Şengal'e uzanan federal bölgeyi tesis hamlesiyle nereye geldiğimizi. The Builders and the Butchers'dan Bringing Home the Rain'i dinleyelim. Size veda edelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.